Ve ikinci tur için ben hani tekrar Marcos'a döneceğim. İkinci turu biraz daha aslında özellikle bu teknoloji ve kalkınma alanında ki engeller neler? Yani genel olarak işte mevzuatsal, işbirliği yapmadaki sıkıntılar gibi çerçevelendirip bir de tabii 2030'a özellikle Serkan Bey'e de bakarak söylüyorum. Yani ne teknolojiler geliyor? Gelecekte neler bekliyor? Türk Telekom neler yapıyor? Veya Engin Bey siz nelere ihtiyaç duyuyorsunuz? Bunları soracak. Ben de bir iki anekdotla bizim İDAMA'da aslında işte ben işte uluslararası ilişkiler mezunuyum. Dış işlerine girmek istiyorduk. Sonra Habitat'la tanıştık üniversitede. Bir sürü Birleşmiş Milletler toplantısına gittik. Ya güzel iş, dış işlerine gerek yok. Böyle sivil toplum, dernek işleri güzel diye yönü bir değiştirdik. Sonra dedik Dünya Bankası falan öyle yerlerde çalışalım. Böyle kalkınma üzerine çalıştık. Onu da beceremedik. Böyle girdik sınavlara falan. Ya sonra baktık hakikaten girişimci olunabilir. Yani İsveç'te bir ziyaret yaptık. Dedi, işten çıkarma yapacaktı büyük bir şirket. Şey demiş çalışanlara, ben 2 yıl sonra çıkartacağım seni işten. Ama benim çalışanım olma, tedarikçim ol demiş. Ve biz şu anda, biz 3-4 yıllık geldiğimiz serüven sonucunda biz Dünya Bankası'nın, UNICEF'in, UNDP'nin tedarikçisi olduk. İşte UPS Global Vakfı'nın tedarikçisiyiz. Yani girişimci olduk ve kalkınma sektöründe kalmaya devam ettik. Daha özgür ve bunda en temel şey teknoloji. Yani Dünya Bankası'nın online vendor tedarikçi sisteminde tüm ihaleleri görerek dünyada kalkınma ile ilgili Etiyopya'dan Nepal'e kadar neler yapılabilir, ne tür çalışmalara dahil olabiliriz, bunlara girip Türkiye'den bir şirket olarak denemeye çalışıyoruz. Yani bu da özellikle hem Türkiye'nin geldiği, hem teknolojinin geldiği nokta, hem de bizlerin kalkınma için çalışmaya devam edebilmemiz için umudu gösteren uygulamalar. O yüzden hem teknolojiye hem kalkınma için bu yolu açanlara çok teşekkür ediyoruz. Diğer bir şey de afetlerle ilgili aslında UPS'de bir çalışma yürütüyoruz, Sağlam COBI diye. Orada da tamamen online bir yazılımla COBI'leri afetlere hazırlamaya çalışıyoruz. Ama tabii ki son 5-10 yıldır çok ciddi bir teknoloji bombardımanı içerisindeyiz. Bu teknolojinin tedariğiyle talep ve mevcut mekanizmaları insanların, işte COBİ'lerde biz bunu yaşıyoruz. Yani işte Bursa'daki bir COBİ'nin bir anda girip online bir yazılımı doldurması gerçekten hayal. O yüzden bizim teknolojiyi de adapte etmemiz, sosyal hayata, toplumsal meselelere, toplumsal durumumuza da adapte etmek gerekiyor. Benim bir sorun veya engel olarak gördüğüm meselelerden biri bu. Umarım hep beraber birlikte buna çözümler üretiriz deyip Marcos'a bırakayım.
Thank you. I think this is very important point because, you know, one of the things that we need to, you know, and first of all, I just want to congratulate our colleague. They spoke so beautifully about the disabilities. One of the key, if you want, mantras of the Sustainable Development Goals is the notion of no one should be left behind, right? So I think we're seeing that the important role that technology can play in making sure that no one will be left behind in that sense. But let me, you know, the speed, you know, I think a panel earlier talked about the speed of the private sector, the speed of technology. You know, there was a company, the company in the West Coast United States, they invented the first microchip in the Silicon Valley. It was led by a guy called Gordon Moore, and he created a rule that within every 4 years, there would be a completely revamp of the technology. And that rule, and he did that in the 60s, and that rule has played corrected to this day nonstop, right? But development, it's different, right? So this notion that we need to find the way that the technology that is being developed and created, right, its target, it goes towards the goals that we are trying to accomplish as a common society, you know, representing the Sustainable Development Goals, it's important. So examples like our colleague from EPAM was saying earlier about hackathons and things like that, it's important, but, you know, we need to find a way that organizations like UNDP or UNICEF or, you know, EGON will sit together with the telecoms and the Vodafones and the Facebooks, and we'll basically, you know, put forward the challenge, put forward the development challenge, you know, and then they would create it, right? Sometimes when I used to go to Google's headquarters or things like that, you know, one of the problems with that crowd up in the West Coast is that everything can be sold through an app. The world will change through an app. And maybe that is true, but it has to be the right app, right? So sometimes that they need to slow down a little bit and understand what are the challenges that needs to be addressed. So let me give you one example of this. There's 1.8 billion people in the world that is considered youth, right? We know by a fact that the youth attract the technology. We know by a fact that youth don't want to farm. They don't want to become farmers, right? We also know that 1.8 billion youth represent 37% of the global workforce, but they represent 60% of the unemployment rate in the global workforce. If we don't address this problem, if we don't find a way to provide the necessary skills to that 1.8 billion people so they can either be an entrepreneur or find a job, we are going to have a problem, right? So here's a challenge. How do we provide training and valuable market-driven skills to that youth through technology? It's going to be very difficult to get them in classrooms. It's going to be very difficult to get them, you know, in the old ways of the education system that I went through. I was born in 69. You know, so we at UNDP know the challenge. We don't know the solution. We need a partnership to help us find that solution, right? So it's essential that we create a better dialogue, that we development professionals get out of our high horses sometimes and, you know, try and take the risks and listen to the technology people. But it's also important that the technology friends, you know, stop for a minute to listen to the challenge that there is, and then they can solve the problems in the world through apps, but the right app at the right time in the right context. You know, I think the 1,000 bloom flowers has happened in the last 15 years, has been incredibly powerful, will carry on happen, but if we start targeting, because we got 15 years to achieve this, we don't have a lot of time to waste, you know, so I think it's important that we find this partnership dialogue so the solutions that technology bring it are the right solutions at the right time for the right people. I'll leave it there.
Teşekkürler. Ben hızlıca Serkan Bey'e bırakayım sorduğumuz sorudan.
Ben de az önce kaldığım yerden devam etmeye çalışayım. Türkiye'de yaklaşık 15 milyon hane, 75-80 milyon civarında da insan yaşıyor. Yani şu anda 75'in üzerindeyiz, 80'in altındayız. Biz grup olarak bu 15 milyonun yarısı bizim üzerimizden internete çıkıyor. Dünyaya bağlanıyor. Geriye kalan bu 75-80 milyon insanla bir şekilde bize dokunarak dünyaya bağlanıyor diyelim. İlk hedefimiz buradaki en temel hedeflerimizden bir tanesi, iki yaklaşımda değerlendirmek lazım. Bir tanesi bu doğru altyapıyı kurmak. Şu andaki en büyük hedeflerimizden bir tanesi doğru teknolojiyle ve doğru altyapıyla insanları daha çok connected hale getirmeye çalışıyoruz. Bir diğer yaklaşımda bu connection'ı sağladıktan sonra Facebook'un yaptığı gibi bunun üzerinden daha fazla servis vermeye çalışıyoruz. Bu amaçla da bir servis fabrikası diye bir yapı kurduk bünyemizde. Bütün servisleri bunun üzerinden iletmeye çalışıyoruz. Burada bir önemli noktalardan bir tanesi de erişilebilirliğin zorunluluk mu, sorumluluk mu olduğu. Aslında hani bütün projelere sorumluluk olarak başlayabiliriz ama sürdürülebilir olması için bunun zorunluluk hale getirilmesi gerekiyor. Ki bu noktada da BTK'nın çok büyük önlendirmesini görüyoruz. BTK bir takım kuralları koyduğu için, hani biz şu anda buna lead ediyoruz ama birçok firmada bu kurallara uymak zorunda olduğu için zorunluluktan dolayı bağlantılı erişilebilirliği daha kolay verecek şekilde geliyor. Teknoloji anlamda bunlar var. Başka bir teknolojik yaklaşımda burada benim dile getirmek istediğim aslında daktilo makinesinden başlayıp bilgisayarla ilerleyen bir süreç var. Biz bunları normalde bilgisayarı kullandığımız en temel yaklaşım sözü yazıya geçirmeye çalışıyoruz. Yani sözü yazıya geçirip bir şekilde bağlı olduğumuz ortamlardan yazıyı paylaşarak birbirimizle iletişim kuruyoruz. Bunun tam tersini düşünecek olursak aslında sözü yazıyı söze geçirdiğimiz andan itibaren de dediğim gibi eşit şartlarda bu teknolojiyi kullanmayan insanlara çok yardımımız oluyor. Yani burada bahsettiğim text to speech teknolojileri. Az önce Engin Bey'in bahsettiği navigasyon tamamen buna dayalı bir yaklaşım. Yani yolu aslında var olan bir yolu birisi anlatmaya başladığından itibaren görmeyen insanlar bunu anlayabilir duruma geliyor. Yani benim gelecekte en büyük yardımın text-to-speech teknolojiden geleceğini düşünüyorum. Bir diğer kullanımı text-to-speech'in aslında hepimiz için evlerde kullanım kolaylığı getiren uzaktan kumandalar. Biliyorsunuz yeni sesle televizyon kontrolleri çıktı. 2030'a kadar bunun çok daha ilerleyecek. Yani evinizdeki her şeyi şu anda temelde televizyonla başlayıp sonrasında evinizdeki her şeyi sesle kontrol edebilir hale geleceksiniz. İşte ocağı yak, klimayı aç, televizyonu aç, televizyonu kapat, sesi azalt, sesi değiştir ya da telefon cevap ver ya da mesaj at. Ya da birine mesaj atarken mesela geçen gün evdeki bizim yaptığımız ihtiyaçlardan ortaya çıkan bir şeyi size anlatayım. Mesela hanımla konuşurken işte evde alınacak ihtiyaç listesi nasıl iletiriz gibi bir şey oldu. O söylüyor işte şu alınacak bu alınacak ben de yazıyorum. Aslında o anda bir fikir geldi. Eşim eline telefonu alıp buzdolabında şu eksik bu eksik şu eksik bu eksik diye konuşsa aslında onu yazıya geçirse ve onu hani bir bağlantı ortamından markete iletseniz market size bunu hazırlayıp geriye getirebiliyor. Dolayısıyla gelecekteki bu teknolojinin en gelişiminde hem speech to text hem de text to speech teknolojiden yani sözden yazıya yazıdan söze geçiş teknolojinin çok önemli olacağını düşünüyorum. Bir ayrıca önemli değinmek istediğim bir konu da yine engelli vatandaşlarımız için ülkemizde şu anda sertifikasyon süreci yok. Yani web sitelerinin engelli erişimini destekleyecek bir sertifikasyonu yok. Ya da mobil uygulamaların engelli kullanımını destekleyecek bir sertifikasyonu yok. Bunu sağlayacak bir yapının kurulması durumunda bir yapı her siteyi sertifiye edip bu engelli kullanımına uygundur. Bu site engelli kullanımına uygundur, bu uygulama engelli kullanımına uygundur diyebilir. Ve bunu dedikten sonra da ya da bunu BTK zorunlu hale getirebilir. Dolayısıyla bu durumda da çok geniş bir kitlenin buralara erişimi sağlanabilir. Bunlar hep teknolojinin, gelecekteki teknolojinin yaşamımıza getireceği olumlu katkılar olacağını düşünüyorum.
Engin Bey'e ben vereyim bu torun son sözü.
Buraya şununla başlayayım ben öncelikle. Erişilebilirlikten bahsedeceğim değil mi? Biraz önce engellenmişlik olduğundan bahsettim. İşte o engellenmişliği aşmanın yolu erişilebilirlikten geliyor. Şöyle söyleyelim. Bir kere engelli kişi resmi tamamlamak için kullanılacak bir dekor değildir arkadaşlar. O da toplumun içinin bir parçadır. Toplumun bir farklı kitlesidir ve o kitlenin ihtiyaçlarına cevap verilmek zorundadır. O yüzden biraz önce Serkan Bey'in dediği çok önemli. Erişilebilirlik bir zorunluluktur bunda, bu noktada. Teknoloji eğer kapsayıcı olmazsa bir kişiyi çok daha fazla engelleyici duruma gelebilir. Kapsayıcı olması çok önemli. Şöyle örnekleyeyim bunu. iPhone'lar sanırım 2007'de çıktı ilk iPhone. Reklam gibi oluyor ama bence bu da yani biraz hak ediyorlar, o yüzden vermek lazım. Çıktığında hiç tamamen bizim için sıfır erişilebilirdi ilk çıktığında 1, 2, 3GS'ye kadar giden süreçte. Dokunmatik bir cihazın kullanılması tamamen imkansız, yani bir teknoloji bir tamamen kısıtlıyor mu geldi. Ama daha sonra şunu yapmadı, bu çok önemli, ayrı bir cihaz kullanmadılar. Var olanın içine ekran okuyucuyu monte ettiler. Biraz önce Serkan Bey'in dediği text-to-speech teknolojisi artı diğer şeylerle basit uyarlamalarla var olan her telefonun erişilebilir olmasını sağladılar. İşte bu demek erişilebilirlik. Herkesle aynı anda aynı şeyleri kullanabilmek anlamına geliyor bu erişilebilirlik. Yoksa yani Yanur'un onlar da varmış, onları da şunu mu yapsam acaba gibi bir şey değil erişilebilirlik. Ve burada bir sürü üst düzey arkadaşlarımız da var anladığım kadarıyla. şu da değil. Yani erişilebilir engelli için bir şey yapıyorsakken herkes potansiyel engelli adayıdır. Yarın bir gün benim de başıma gelirse ne olur benim halim diye yapılacak bir şey değil. O bu gruba olan saygısızlıktır. Ben kadın haklarını savunmak için günün birinde kadın olursam ne olur başıma gelir demiyorum arkadaşlar. Engellilik böyle bir şeydir. Farklılıktır ve onun üzerinden yürütülmenize. 2030'da ne olur? Ne teknolojiler gelişir? Çok fazla gelişiyor her şey. Sadece ben bu noktada şunu söyleyebilirim. O ufku bir sürü insan çiziyor zaten. Hangi teknoloji gelişirse gelişsin, geliştirilirken her farklı grubun ihtiyacına cevap verecek şekilde geliştirilirse fark etmiyor. O yüzden bizim 2030'dan beklentimiz şu teknoloji... Ha bir de şu var, insanlar sanıyor ki genelde öyle halk arasında ya günün birinde sizin bir tedaviniz olur açılırsa öyle bir beklentimiz yok. Biz kendi farklılıklarımızla o farklılıklarımıza saygı duyan yeni teknolojilerle var olmak gibi bir beklentimiz var. Ve 2030'dan ne bekliyoruz arkadaşlar? Ben kısaca içinde teknolojinin de olduğu bunu size söyleyeyim. Hatta bu kadar insan hep beraberken lütfen ben söyleyeyim siz de arkamdan tekrar edin olur mu? Birlikte söz verelim mi? Bizim 2030'dan beklentilerimiz arkadaşlar. Lütfen hepinizden tekrar etmenizi istiyorum. Bir gün... Herkesle aynı anda. Erişilebilir biçimde. Her filmi izleyinceye. Her kitabı okuyuncaya. Her eğitim kurumuna engelsizce girinceye. Üretime eşit katılıncaya. İmzalarımızı eşit atıncaya. Oylarımızı tek başına verinceye, her yazılım, donanım ve web sayfasını dolu dolu kullanıncaya, her cadde, sokak ve mekanı özgürce gezinceye, tüm yaşamı eşit, erişilebilir, engelsiz kılıncaya dek mücadele etmeye devam edeceğiz. İşte 2030'dan beklentilerimiz. Teşekkür ederim.
Çok teşekkür ediyoruz hakikaten. Şimdi bir videomuz var. Videodan sonra son temenni, türkü, şiir onları da alıp şeyimizi kapatacağız. Yani aslında 1000 yıl kalkınma hedefleri bitti. Yeni bir dönem. Yeni bir heyecan, sürdürülebilir kalkınma hedefleri. Şimdi onu anlatan bir videomuz. Bu 17 hakikaten bu 17 hedefi hatırlamak, isimlerini tek tek ezberlemek bile zor. Ama bu sorunların insanların dünyada yaşadığı sorunlar olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yine Kayseri yöresinden bir fıkrayla kapatayım. Ben Kayserili değilim bu arada, onu söyleyeyim. Ama çok seviyorum Kayserileri. Kayseriliye sormuşlar 2 kere 2 kaç eder diye. Cevabı alırken mi satarken mi olmuş. O yüzden 2 kere 2 her zaman 4 değil. 2 kere 2 17 diye hatırlayalım lütfen. 17 tane dünyada küresel hedef var. Ve katılarak lütfen parçası olmaya çalışırım. Tekrar çok teşekkürler. Ben Harun Tekin'in neler söyleyeceğini merakla bekliyorum. Son söz Marcos'ta.
If you want this word, it is in your hands. And bringing back to my job at the private sector, you are all consumers. We are all consumers every day in our lives. We consume everything from technology to everything, right? Goal 12, consume responsible. Go on, today, consume responsible. You have the technology to give you the information, be a responsible consumer. You change the world.